Adımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz diyoruz. İyi haftalar sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir hafta yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun bu hafta diyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar ve ben Nilgün Doruk. Yayını sizlere ulaştıran arkadaşım sevgili Recep Özdem'le birlikte. Bugün de yine 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Ve Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın da adları. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin bu haftanın ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin. Anlamsız şimdi, sendin bana neşe veren. Seviyorum, sevdim diye. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin. Kara sevdam, sevgilimdin. Unutamam asla seni, her gün anıyorum yasla seni. Ne olursun dön dön bana. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
Dünya bir hazine. Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Latif Kurt bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nden söz edeceğiz. Çünkü bugün 22 Mayıs, aynı zamanda Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü. Şimdi isterseniz günün anlam ve önemini bir başlayalım, sonrasında Türkiye için ne ifade eder diye devam edelim.
Evet. Efendim biliyorsunuz 1992 yılında gerçekleştirilen Rio zirvesinde Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi imzalandı. Ve bu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin kabulü edildiği gün, imzalandığı gün Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü olarak tüm dünyada değişik etkinliklerle kutlanması kararı alındı. Hı hı. Tabii bu sözleşme 1992 yılında Birleşmiş Milletlerce yürürlüğe girmekle birlikte ülkemizde 1997 yılında
5 yıl sonra katıldık.
Evet, 5 yıl sonra biz buna katıldık. Tabii bu sözleşmenin uluslararası bir sözleşme olması, bir takım bağlayıcı hüküm ve yükümler ihtiva etmesi Türkiye için bu sözleşmenin önemini artırmakta. Bu sözleşmenin odak noktası Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü aslında. Ve bu kapsamda bugün 200 civarında ülke bu sözleşmeye taraf ve tüm dünyada 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü olarak kutlanıyor.
Ne yapılır bu kutlamalar çerçevesinde?
Bu kutlamalarda sözleşme gereği de her ülke biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak, sözleşme gereği farkındalık yaratmak, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı, hı-hı, genetik kaynaklardan sağlanan faydaların eşit ve hakkaniyet paylaşımı konusunda farkındalık yaratmaya çalışılır. Tabii bu farkındalık yaratmak sadece bir güne mahsus olmamalı. Ancak konunun önemini vurgulamak için 22 Mayıs'ta bu tür etkinlikler giderek artan bir hızla devam ediyor.
Ediyor. Peki şimdi Türkiye'ye bakarsak neler söyleyeceksiniz? Çünkü biyolojik çeşitliliğin aslında yerinde korunması esas.
Evet.
Şimdi 200 ülke
taraf,
dediğiniz
sözleşmeye taraf.
200 ülke o biyolojik çeşitliliği hep yerinde korumaya özen gösteriyor,
evet,
galiba, değil mi?
Tabii bu sözleşmenin bir gereği, her ülke kendi kaynaklarını, envanterini çıkartmak zorunda. Bununla ilgili ulusal biyolojik çeşitlilik strateji eylem planlarını oluşturmak zorunda ki ülkemizde de bu 2008 yılında ulusal biyolojik çeşitlilik stratejisi ve eylem planı oluşturulmuş ve Sayın Veysel Eroğlu tarafından 30 Haziran 2008 yılında da onaylanmıştır.
Evet, şimdi bu plandan söz edelim ama peki tüm bunların denetimi nasıl, kimler tarafından yapılıyor acaba?
Tabii biyolojik çeşitliliğin odak noktası yurdumuzda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
evet,
uhdesinde, onların takibinde. Odak noktası onlar ama tabii biyolojik çeşitlilik adından anlaşıldığı gibi çok çeşitlilik kurum ve kuruluşları ilgilendiren bir,
hı-hı,
konu.
Evet.
Tarım Bakanlığı'ndan işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kadar birçok kurum ve kuruluşu ilgilendiren bir konu. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü odak noktası olmakla birlikte koordinasyonu sağlıyor.
Evet. Peki az önceki bahsettiğiniz eylem planına gelelim. Evet. Neler var o eylem planının içerisinde?
Bu eylem planında bir kere farkındalık yaratmak, tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sözleşmenin de bir gereği olarak yurdumuzdaki biyolojik çeşitlilik envanterinin ortaya konulması ki bununla ilgili son birkaç yıldır ülkemizde her ne kadar üniversitelerde yapılmış envanter çalışmaları olmakla birlikte bakanlığın öncülüğünde birçok ilimizde envanter çalışmaları başlatıldı. Bu envanter çalışmaları biten illerimizde de biyolojik çeşitliliğin izlenmesi, sürdürülebilir kullanımı konusunda ciddi bir takım çalışmalar yürütülüyor.
Hı hı. Birazcık da bu çalışmalardan söz edelim. Ne tür çalışmalar yürütüyor? Örneğin farkındalık çalışmaları nasıl?
Bununla ilgili birçok sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte eğitim çalışmaları, çok sayıda türle ilgili tür eylem planları yapılıyor. Bu tür eylem planları kapsamında o yöre halkı başta olmak üzere bir takım o yöredeki okullar konuyla ilgili bilinçlendirilmeye ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılıyor. Tabii sürdürülebilirlik çok önemli. Bugün kültüre aldığımız birçok bitki ve hayvanların atasal formları doğada. Hı hı. Nasıl ki hepimiz araçlarımızı sigorta yaptırıyoruz, kasko yaptırıyoruz. Bunun gibi düşünmek gerekiyor. Bugün ekip biçtiğimiz birçok bitki herhangi bir hastalıkla yok olabilir ve insanlık açlıkla karşı karşıya kalabilir. Onların atasal formları ve dayanıklı formları doğada, hı hı, var. Dolayısıyla onların korunması, onlardan gen aktarımıyla ekip biçtiğimiz, kültür aldığımız ürünlerin devamlılığının sağlanması açısından doğal türler, kültürel türlerin sigortası niteliğinde. Nasıl aracımızı sigorta yaptırıyorsa, evet, bizim bugün ekip biçtiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz tüm biyolojik çeşitlilik ürünlerinin sigortası da doğada.
Evet.
O nedenle bunların sürdürülmesi son derece hayati bir önem taşıyor.
Evet, kaybolmaya yüz tutmuş çeşitliliklerimiz de var herhalde,
var,
değil mi?
Bu sadece
onları
bize değil.
Onları yeniden ortaya çıkarmak ya da sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla yaptığınız çalışmalar var mı?
Ki var. Şöyle ki maalesef dünya bunun çok geç farkına vardı. Bazı değerler kaybedildikten sonra farkına varılıyor. İşte 1800'lerdeki sanayi devriminden sonra biyolojik çeşitlilikle ve ekolojik dengede dünya genelinde bir çöküş söz konusu. Bu çöküşün beraberinde insanlığın da sonunu getireceği kaygısıyla insanlık biyolojik çeşitliliğin ve doğal dengenin, ekolojik dengenin farkına varmaya başladı. Bu ta 1970'lerden itibaren bir takım uluslararası toplantılar, Rio zirvesi gibi uluslararası zirvelerde gündeme getirildikten sonra buna küresel bir çözüm, hı hı, bulunmaya çalışıldı. Bu küresel çözümlerden birisi de biyolojik çeşitlilik sözleşmesi. Bu sözleşmenin uygulanabilmesi ülkelerin kendi genetik kaynaklarını, biyolojik çeşitliliğini, gıda güvenliğini, dolayısıyla temiz su kaynaklarına ulaşabilmeleri açısından son derece önemli.
Evet. Şimdi peki bizim dünya miras listesine alınan çeşitliliğimiz var mı?
Var. Şöyle, Türkiye'de çok sayıda, dünyada 1035 civarında miras listesine miras var. Bunlardan yaklaşık 800 tanesi kültürel miras, 200 tanesi doğal miras. Türkiye'de de 14 tane kültürel miras, 2 tane kültürel doğal karma miras alanımız var.
Nerelerdi bu alanlarımız?
Bunlar Nemrut Dağı ve Göreme, Kapadokya bölgesi.
Hı hı, evet.
Bunun dışında
peribacaların,
evet, olduğu bölge. Bunlar hem doğal hem de kültürel değerleriyle ön plana çıkan yerler. Ama doğal miras olarak UNESCO'nun listesine giren iki tane geçici alanımız var. Bunlardan birisi Tuz Gölü, diğeri de Kızılırmak Deltası. Hı. Geçici listede şu anda.
Geçici liste ne demek? Neyi kastediyoruz geçici listeyle?
Her ülkenin UNESCO milli komiteler var. Her ülkede UNESCO'nun milli komiteleri var. Bunları değerlendiren, gerek doğal mirası, gerekse kültürel mirası ya da karma miras alanlarını, hı hı, ya da soyut, somut ya da soyut miras alanlarını değerlendiren komiteler var. Ulusal düzeyde bunlar tespit edildikten sonra Paris'te veya dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleştirilen UNESCO Merkez Komitesi'ne götürülüyor. O UNESCO Merkez Komitesi'nde önce bunlar geçici listeye alınıp bir süre izleniyor. Bu alanlar tescillenmeden önce birçok teknik altyapı gerekiyor. Hı hı. Ancak şu anda Türkiye'de iki tane alanın geçici listeye girmesi de çok önemli. Bu anlamda çok sayıda potansiyel alanımız var. Bununla ilgili UNESCO Milli Komitesi olarak, Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi özellikle geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki potansiyel doğal miras alanlarıyla ilgili çalışmalar yürüttü. Potansiyel alanlar belirlendi. Yaklaşık 14-16 tane yurdumuzda potansiyel doğal miras alanı olabilecek yerler var. Ancak bunların gerekli...
Bunların tespiti neye göre yapılıyor?
Bunların tespiti UNESCO'nun doğal miras, kültürel miras ya da karma miras alanları ile ilgili kriterleri var. Hı hı. Bu kriterlere uyup uymadıkları, oradaki değerlerin evrensel olup olmadığı, bunların işte sürdürülebilirliği, bir takım yönetsel ya da başka çakışmaların olup olmadığı. Dolayısıyla bunlar çok titizlikle irdeleniyor. Bir alanın önce geçici listeye, daha sonra merkez komitede asıl listeye alınması bu anlamda çok önemli.
Evet, biz yaklaşık 20 yıldır UNESCO'nun bu anlamda üyesiyiz.
Evet.
Peki 20 yıldaki çeşitliliğimize baktığımızda biz gerçekten biyolojik çeşitlilik anlamında çok zenginiz.
Evet.
Diğer ülkelerle farkımız var mı? Biz zannettiğimiz kadar zengin miyiz aslında?
Biz aslında zenginliğimizin farkında değiliz.
Evet.
Biz zenginlik deyince aklımıza hep...
Para gelir.
Para geliyor. Gerçekten evet. Bunu Wilson adlı bir araştırıcı, insanlar zenginlik deyince akla önce maddi ve manevi, menkul ve gayrimenkul aklımıza
evet.
geliyor. Sonra ikinci bir zenginlik, kültürel miras, kültürel zenginliği de çok iyi anlıyoruz. Ama asıl anlamamız gereken ve bizim esas zengin olduğumuz konu biyolojik zenginliğimiz.
Evet.
Gelecekte uluslar bundan çok büyük bir endişe duyacaklar. Hı hı. Biyolojik mirasına sahip çıkamayan ülkeler maalesef kaybedecekler. Çok stratejik bir konu olduğunu ki bir devlet büyüğünün de dediği gibi gelecekte uluslara tehdit eden en önemli faktör askeri olmaktan çok ekolojik felaketler olacaktır diyor. Ve birçok ülke bugün dünyada yaşanan ekolojik felaketleri ekonomik anlamda kaldıramaz duruma gelmiş. O nedenle bizler yaşam zincirinin her bir halkasını çok iyi öğrenmek ve yaşam zincirine paralel yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.
Evet.
İnsanlığın en büyük hatası hükmetme ve insan doğaya hükmedebileceğini zannediyor ama geldiğimiz noktada maalesef doğaya hükmedilemeyeceği, ancak doğayla paralel ve doğayla barışık yaşayabildiğimiz bildiğimizi maalesef çok acı tecrübelerle öğrendik.
Evet.
Yani doğaya hükmedemeyeceğimizi, doğayla ancak paralel yaşayabileceğimizi öğreniyoruz.
Biz ona sahip çıkalım ki o da bizden intikamını almasın.
Değil çok mi? Güzel, çok güzel söylediniz.
Evet. Şimdi her yıl bir konusu oluyor galiba,
evet.
değil mi? Bu senenin
evet.
konusu neydi?
Yani her yıl işte dünya genelinde farklı ülkeler farklı konular tespit ediyorlar. İşte geçtiğimiz yıllarda işte gıda ve su güvenliği gibi değişik konular etkinliklerle
ki çok ciddi bir konu o da.
Tabii. Yani her yıl farklı konu. Tabii ülke genelinde ortaklık olmasa da veya dünya genelinde bir şey olmasa da o ülkelerin öncelikleri de göz önüne alınabiliyor. Her yıl bir temayla su hayattır gibi, gıda gibi konularla kutlanıyor.
Kutlanıyor. Peki biz ülkemizde kutlamalar çerçevesinde neler yapıyoruz?
Bu kapsamda başta UNESCO tabii çok önemli. UNESCO'nun yeri çok önemli. UNESCO Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi başta olmak üzere UNESCO Türkiye Milli Komitesi farkındalık yaratmak amaçlı bununla ilgili konferanslar düzenliyor. Bir takım broşürler, kitapçıklar hazırlayarak bunların dağıtımını sağlıyor, bir farkındalık yaratıyor. Bunun yanında bir takım kamu kurum ve kuruluşları da bugünün etki, anlam ve önemine binaen günü kutluyorlar. Değişik etkinliklerle kutluyorlar.
Evet. Peki sizin komisyon olarak çalışmalarınızdan söz edelim birazcık evet. da. Nasıl çalışmalar
tabii,
gerçekleştiriyorsunuz?
Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi farklı disiplinlerden oluşuyor. Bu işte jeolojik, ülkemizin jeolojik zenginliklerinden, hidrolojik zenginliklerinden, biyolojik zenginliklerini kapsayan değişik ihtisas alanlarından oluşan Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi'nde her yıl ülkemizin bu zenginliklerinin, küresel değerlerinin, evrensel değerlerinin ortaya konulması, bunlarla ilgili varsa potansiyel tehditlerin belirlenmesi, bunların korunabilir, sürdürülebilirliği konusunda...
Ki var değil mi potansiyel tehditler
tabii,
çok fazla?
Çok fazla var. Başta insan. Ancak insan faaliyetlerini engellemek de mümkün değil. Oradaki bir takım geleneksel kullanımları da özendirmektir UNESCO'nun amacı. Yani oradaki geleneksel işte bir takım bitkisel ya da hayvansal ürünlerin kullanımını yasaklamak değil, o geleneksel kullanımları da sürdürülebilirliğini sağlamak UNESCO'nun en başta gelen görevlerinden birisi.
Evet, size bu görevlerde çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi önemli olan farkındalık, o farkındalığı yaratmak. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için Dünya Bir Hazine köşemizde. Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Latif Kurt stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve Hayatın Seslerinde yeniden müzeye dönüyoruz. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. 20-21 Mayıs tarihlerinde Doğa Bizim, Çocuk Bizim temalı 8. Ulusal Çocukluk Bizde Kalsın çalıştayı vardı. Çalıştayla ilgili detaylı bilgiler almak üzere köy çocukları ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının eğitimlerine destek olmak amacıyla kurulan Çocukluk Bizde Kalsın Derneği Başkanı Sayın Sema Güzey Kandemir telefon hattımızda. Başkent'ten merhaba diyoruz. Çanakkale'desiniz sanıyorum, değil mi Sema Hanım?
Evet, evet. İyi yayınlar diliyorum tekrardan.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Evet, şimdi bize birazcık Çalıştay'dan söz eder misiniz? Nasıl geçti Çalıştay? Kimler katıldı?
Evet, Çalıştay'ımız Doğa Bizim, Çocuk Bizim. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten iki gün boyunca çok keyifli, çok mutlu, sevgiyle çoğaldığımızı düşündüğüm bir çalıştay gerçekleştirdik. Ve ayağımızın tozuyla şu an Çanakkale'de misafirimiz olan Masalcı Dede olarak nitelendirilen Yücel Feyzoğlu ile birlikte şehitlikte dolaşıyoruz. Abi dede, onları anıyoruz. Buraya kadar gelmişken burayı görmeden gitmelerini kalbimiz arzu etmedi. O yüzden buraya geldik. Çalıştay çok keyifliydi. Biraz önce söylediğim gibi. Ve çalıştayda inanılmaz coşku, inanılmaz verimli günler geçirdik.
Sema Hanım, telefondan biraz uzaklaştınız mı? Biraz yakınlaşır mısınız lütfen?
Yaklaştım şimdi.
Evet, daha iyi geliyor sesiniz.
Tamam.
Tamam, buyurun.
Tamam, teşekkürler. İki gün keyifli vakitler geçirdik ve Yücel Feyzoğlu, Yücel Çağlar, Gülperi Putgül Köybaşı, Deniz Arık Binbay, İrfan Karakoç hocamız bizlere eşlik ettiler. Bunun yanı sıra okulumuzun öğrencileri de bizlere eşlik etti. Çocuk gelişimi, okul öncesi, fen bilgisi, siyasal bilgiler fakültesinden disiplinler arası bir çalıştay oldu. Derneğimizin ve Kepez Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı bir etkinlikti. Gelen katılımcılar birebir öğrencilerle aynı platformu birlikte keyifli bir sunum gerçekleştirdiler. Soru cevap yöntemi oldu. Sibel Öz bize çok büyük katkılar sağladı. Ve çalıştayımızın sonucunda onların önerileri doğrultusunda gelecek çalıştay için kararlar almaya çalışacağız önümüzdeki günlerde.
Peki çalıştayın çalıştayda ortaya çalıştayda gündeme gelen konular, çalıştayda konuşulan konular, çalıştayın sonucu bir kitap haline dönüştürülecek mi acaba?
Evet, dönüştürüldü ve gelen konuklarımıza da dağıtıldı. Bunları tabii bir biz doğa bizim çocuk bizim deyince biz küçük flash disklere kitapçı içerisine internet aracılığıyla hocalarımıza dağıttık ve şu an kitapçımız da yayınlanmış durumda.
Evet. Peki birazcık da doğa bizim, çocuk bizim temasından söz edelim. Bu tema nasıl ortaya çıktı?
Evet. Her yıl bir temayla yapıyoruz. Bu yıl 8.sini yaparken aslında çok atık materyallerle okul öncesi yani erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda nasıl acaba biz geri dönüşümü sağlayabiliriz? Atıkları nasıl değerlendirebiliriz? Ve daha çevre ve doğayla ilgili doğayı temiz nasıl tutabiliriz diye sorusuyla başladı. Ama bununla birlikte aslında bir vefa borcu. Çünkü bugünün çocukları, yarının geleceğimiz dediğimiz çocuklara biz ne kadar doğayı temiz ya da doğayı kendi halinde bırakıp bunu ya da kirletmeden nasıl bir dünya verebiliriz'in sorusuyla başladı. Birazcık o suçluluk duygusuyla biz öğretmen ve öğretmen adaylarının bu konuda nasıl bir duyarlılık ve farkındalık yaratabiliriz'in sorusuna yanıt bulmaya çalıştık.
Bulabildiniz mi o yanıtı? Çocuklar sanki biraz daha duyarlılar değil mi bu konuda?
Evet. Evet, buna katılıyorum. Çünkü biz bir yıllık çalışmalarımız boyunca yani geçen 7. çocukluk bizde kalsından itibaren 8.'ye kadar olan sürede projeler geliştirdik. Ve bu projeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Özel Sağlık Bakanlığı'nın, aile planlamasına bağlı okullarının hepsinde hemen hemen uygulama fırsatı oldu. Ama tabii ki bu fırsatı oluştururken çocuklarımızdan da çok şey öğrendik. Onlara bazı şeyleri bildiklerimizi paylaşırken onlar da bize inanılmaz sorularıyla aslında ışık oldular.
Neler öğrendiniz örneğin çocuklardan? Bize birkaç örnek verebilir misiniz lütfen?
Örneğin çocuklar bize aslında çevreye duyarlılıklarının başta olmadığının da bazı bölgelerde olmadığını fark ettik. Ama olduğu yerlerde de şunu söylediler bize. Geri dönüşümde işte babam kağıt atıyor yerlere, annem kızıyor. Hani ve annem bize işte kağıt atmamamızı söylüyor ama babam ürünü kullandık ve gazoz kapaklarıyla ya da şişelerden işte artık geri dönüşümün nasıl sağlanacağının yanıtlarını verdiler bize.
Evet.
Bunları işte cam olanı cam atacağız gibi sorularla yanıt bulduk. Onlar bize aslında küçücük bir tılsım dokunduğumuz zaman inanılmaz öyküler, hayal güçleri ve o atık materyallerle bizim hayal edemeyeceğimiz materyalleri gerçekleştirdiler. En büyük öğretimiz bu oldu.
Evet, aslında onlar farkındalar da biz evet. onlara örnek olamıyoruz galiba,
doğru.
değil mi?
Doğru. Hatta biz bununla ilgili hani Çocukluk Bizde Kalsın Derneği olarak da bir şarkı yaptık. Hatta onu Çalıştay'da çocuklarımızla, atölyelistlerimizle birlikte o şarkıyı seslendirdik. Koca bir dünya bizi bekler, bizi bekler. Bizimle korunmayı, gelişmeyi, sevilmeyi bekler. Büyükler bunu bir anlasa, bir anlasa, bizlere iyi davransa. Savaşlar hiç olmasa, olmasa, temiz bir dünya olsa. Temiz bir dünyada ne mi var diye sorduğumuzda da şarkı böyle bitiyor. Onların aldığımız cevaplar tertemiz kokuyor. Kardeşlik kokuyor, aşk kokuyor, sevgi kokuyor, özgürlük kokuyor gibi cevaplarımızı da almış olduk.
Evet, çocuklardan aldığınız o cevaplarda ki dünyada yaşamak dileğiyle diyelim.
Teşekkür ederim.
Çocukluk Bizde Kalsın Derneği'nizin de çalışmalarından birazcık söz edelim.
Çok teşekkürler. Çocukluk Bizde Kalsın Derneği bu çalıştaylardan aslında adını aldı. Ve bu çalıştaylar sayesinde 2 yıldır da derneğimiz bir çatı altında toplanabildik. Çatımızı ise bizim için her zaman son derece değerli olacak, çok sevdiğimiz, adını Pamuk Helva koyduğumuz sevgili hocamız, büyüğümüz, çocuk edebiyatı yazarı Ayla Çınaroğlu'nun bize binayı kullanmamız için izin verdi. 100 yıllık bir bina, bunun da hikayesi, masalı çok güzel ve pencerelerinden sevgi fışkırıyor. Atölyelerimizle birlikte dönem dönem atölyeler yapıyoruz çocuklara yönelik, ebeveynlere yönelik ve şu an hal hazırda öğretmen olan veya öğretmen adayları için bu çalışmalarımız devam ediyor. Böyle.
Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz size. Şu anda Çanakkale'desiniz ve Çanakkale Şehitler Abidesi'ni geziyorsunuz.
Evet, evet.
Nasıl buldular oraları?
Çok etkilendiler, çok duygulandılar, inanılmaz ürperti hissediyoruz dediler hocalarımız ve şu an büyük yüklü duygular içerisinde olduklarını ifade ediyorlar. Ve çalışmalarımızla ilgili kendilerinin de bu konuda yazılar yazacaklarını ifade ettiler. Böylelikle Çanakkale'yi de tanıtmış olduk. Çanakkale Kepez Belediyesi bize bu konuda çok destek verdi, sağ olsunlar. Ortaklaşa yaptık bu çalıştayı ve onlar da Çanakkale'ye ilk defa gelenler vardı, hiç görmeyenler vardı. Çok etkilendiklerini, duygulandıklarını, hatta bazen yerleşebiliriz gibi yanıtlar da almış olduk.
Evet, Sayın Sema Güzey Kandemir, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çalıştay'la ilgili detaylı bilgileri bizlerle paylaştığınız, derneğinizin çalışmalarını bizlere aktardığınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle sizi de alıkoymayalım. Konuklarınızı gezdirmeye devam edin. Sağ olun hayatın seslerine konuk olduğunuz için. Yine görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederiz Nilgün Hanım. Çocukluk ceplerimizden çıkartalım çocukluğu diyelim. Ayrılalım sizinle.
Hoşçakalın. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği Başkanı Sayın Sema Güzey Kandemir telefon konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.
Gözleri dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara. Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara, tozlu çapraşı yollara. Geçerken yanından o an tanımadın beni, hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim, en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği. Yaşadık biz çok erken. Bir dönem gelir ömür boyu özlenen, her anı canım seninle geçen. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme. Artık mutlusun belli, benden gizleme. Hatırlayıp da üzülme, unut gülümse. Seviyorum inan seni her halinle. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Saatler mi? Hangi saatler? Sadece 5 dakika oldu. Of, zaten kıyafetimi uyduramadım. Şu bahar da gelecekse gelsin artık. Takvim de bitmek üzere ama bir faydasını göremedik hala. Daha fazlasını durup dinlemek, annelik sabrımın sınırlarını iyice zorlamaktan başka bir işe yaramayacağından sessizce çıktım odasından. Çıktığımı fark etmedi bile. Hala söyleniyor. Gerçi son zamanlarda hep şikayetçi. arkadaşlarından yana, benden yana, kıyafetlerinden yana, havadan sudan yana. Hepsini bir başlık altında toplarsak hayattan yana. Hayat mızmızı der annem böylelerine. Bana da böyle demişti bir dönem. Torununun da tam bir hayat mızmızı olup çıktığından haberi yok tabii. Bugün öğrenecek. Sahi bana da böyle derdi değil mi annem? O zamanlar kızımın şimdi olduğu yaşlardaydım hemen hemen. Ben de bu kadar mızmız mıydım gerçekten? Yok canım, daha neler. Bak hala söyleniyor. Hadi kızım, anneannenin otobüsü gelmek üzeredir. Biz hala çıkamadık. Tamam anneymiş. Hep tamam anne, tamam anne. Odasını darmadağın etmiştir şimdi. Elimi bile sürmeyeceğim. Görsün anneannesi, küçük, sevimli ve toz kondurmadığı torununun sürekli söylenip tamam anne diyen bir genç cadıya dönüştüğünü görünce ne diyecek bakalım? Genç mi dedim ben? Öyle dedim tabii ya. Dur dur, şimdi anlıyorum galiba. Annemin bir zamanlar bana, benimse şimdi kızıma kondurduğum hayat mızmızı sözünün anahtarı, ikimize de bu sıfatın yakıştığı yaşların hemen hemen aynı olması. Yani ikimizin de iki arada bir derede olduğumuz o çağ gençlik. Bana da koskoca bir günaydın öyleyse. İki arada bir derede. Bu deyimin anlamını hayat romanımın geçmiş zamanlar bölümündeki yerini çoktan almış olan gençlik yıllarımda öğrenmiştim. Nasıl da uygundu çocukluktan gençliğe ilk adımlarımı atmaya başladığım o yıllarıma. Sanki görünmez bir çizgi vardı hayatımda. İki farklı dönemi birbirinden ayıran bir çizgi. Bir adım berisi çocuk, bir adım ötesi genç. Ve ben o çizginin tam üzerindeydim. Ne çocuktum ne gençtim. Hem çocuktum hem gençtim. Tıpkı şu sıralar kızımın yaşadığı durum gibi. Şimdi düşünürken bile yeniden hissediyorum aynı karmaşıklığı. Zıtlıklar içinde uyumu yakalamaya çalıştığım bir dönemdi çünkü. Gençlikle birlikte gelen yetişkinlik hevesine kapılsam çocuksun henüz derlerdi. Hala üzerimde taşıdığım çocukluğa sarılmaya kalksam büyüdün artık diye başlayan uzun söylevler dinlerdim. Ben de böyle mi yapıyorum şimdi kızıma acaba? Galiba öyle. Hatırlıyorum da aklım karışırdı, duygularım karışırdı, düşüncelerim karışırdı. Aslında karma karışık olan benim aklım, duygularım, düşüncelerim miydi yoksa çocukluktan gençliğe adım atmaya hazırlanışımı bir türlü göremeyenlerin mi? Galiba hepimizin. Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Tıpkı şimdi kızımla benim yaşamakta olduğumuz durum gibi. Beni hep çocuk görmeye ve bana öyle davranmaya alışmış yetişkin çevreminde aklı, duyguları, düşünceleri karışıktı. Oysa onlar da benim yaşadıklarımı yaşamışlardı benzer çağlarında. Sık sık bir isyan dalgası kabarırdı yüreğimde. O dalga önce soruya, sonra sese, sonra haykırışa dönüşürdü. Ben neyim? Ben kimim? Çocukluğumun masum sokaklarında dolaşırken kimliğimi arardım. Sesim bile aşina değildi kulaklarıma. Kısmen çocuksu, kısmen genç bir ses. Kelimenin tam anlamıyla iki arada bir derede deyimini yaşatarak öğreten bir dönemdi o dönem. Çocukluk ve ilk gençlik çağlarımı birbirinden ayıran görünmez bir çizgi vardı. Çocukluğum ve gençliğim deyimin iki ara kısmı, onları ayıran o görünmez çizgi ise deyimin bir dere kısmıydı. Ve ben de sürekli söylenen bir hayat mızmızı mıydım ömrümde bir dönem acaba? Ah iyi oldu bunları hatırladığım. Hiç unutmamam gerek aslında. En azından kızımı daha iyi anlayabilmem için. Hazırım diyor nihayet. Yüz ifadesinden az önceki memnuniyetsizliğinden kurtulduğunu ve neyse ki kıyafetinin içine sindiğini anlamam hiç de zor değil. Çünkü ben de böyleydim bir zamanlar. kah gürlerdi içimdeki gökyüzü, kah rengarenk uçurtmalarla dolardı. Yine de güzeldi, hem de çok. Tatlı bir bahar rüzgarına rastlayan uçurtma bayramlarının coşkusu gibi.
Belki de aldatıldık, belki dünya hiç dönmüyor. İmkansız yanıldılar, ölüm yok, ölülmüyor. İmkansız, ah imkansız. Gel uçurtma bayramları var, haydi seni. Ölümsüz, özgür çocukluğuna yeniden yol ver, haydi koş, haydi gel. Bir avuç sevinç al annenden, bana da biraz ver. Öylesine, öylesine yalnızız ki şu koskocaman şehir ve biz var. Ne olur bari sen gel.
Zaman su gibi akıp geçiyor derler ya sevgili dinleyenlerimiz. İşte bugün de böyle oldu. Haftanın ilk günündeki birlikteliğimize başladık ve bir baktık ki programımızın sonuna gelmişiz. Evet, programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayını sizlere sevgili arkadaşım Recep Özdem ulaştırdı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın bizler 15 haberleri sonrası yine burada başkentte sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek bizlerle iletişime geçebileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak dileğiyle sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.